Ayrım 8.
Görüş ve oy birliği sağlanacağı için de azınlığa baskı yapan çoğunluk olmayacaktır. Sosyalizm aşamasından sonra son aşamada komünizm gerçekleşecektir. Sosyalist devlet yavaş yavaş ortadan kalkacak, üretim bolluğu içinde herkesi ihtiyacına göre ilkesi uygulanabilir bir duruma gelecektir. Üretimin dağıtımı sorunu insanları ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkacak, üretimin baskı ile düzenlenmesi gerekmeyecek ve bundan böyle de devlet mekanizmasının varlığı gereksiz olacaktır. Bu aşamada da demokrasiden söz edilebilir mi? Komünizm aşamasında demokrasiden söz edilebilir mi? Komünizm aşamasında demokrasiden söz edilememesi gerekir çünkü devletin varlığı ortadan kalkacak ve tüm yönetim sistemi uyumlu bir anarşi içinde eriyip kaybolacaktır. Bununla birlikte bu aşamada özgürlükler tam gerçekleşeceğinden demokrasiden söz edilebilir. İnsanlar gerçekten özgür olacaklardır çünkü siyasal alanda hiç kimse diğerinin üzerinde söz sahibi olmayacaktır. Ekonomik alanda üretim bolluğu içinde herkes tüm eşitsizliklerden sıyrılmış olarak ihtiyaçlarını dilediği gibi karşılayabileceklerdir. 4. Marksist devlet sisteminin değerlendirilmesi. İnsanlık tarihini sınıflar arası mücadele görüşüne dayandıran ve bundan insanlığın geleceğiyle ilgili sonuçlar çıkartan, sosyal gelişmeleri üretim biçimiyle açıklayan Marksizmin öngördüğü sonuçlar daha sonraki dönemlerde gerçekleşmemiştir. Toplumların ve insanların hayatlarındaki ekonomik faktörlerin önemi ve yeri çok büyük olduğunda şüphe yoktur. Ancak bu gerçekleri görmek, kabul etmek başka şeydir ve tüm insanlık tarihini bu temel yapı üzerinden açıklamak yine başka şeydir. Tarihsel maddecilik bir gerçekten hareket etmiş, bundan bir dünya görüşü yapmaya çalışmıştır. Ne var ki kendinden sonraki gelişmeler hiç de öngördüğü yönde ve biçimde olmamıştır. Kapitalist toplumda sınıflar arasındaki mücadele Marksizmin öngördüğü biçimde giderek şiddetlenmemiş ve orta sınıf ortadan kalkmamıştır. Marksizm, orta sınıfın mücadele halinde olan iki sınıf arasında, yani kapitalistlerle işçiler arasında, iki değirmen taşı arasında kalmış gibi ezilip kaybolacağını düşünmüştür. Başlangıçtaki gelişmelerde Marksizmin bu konudaki görüşünü doğrular nitelikte olmuştur. Ancak 20. yüzyıla girerken bunun aksine bir gelişme başlamış, bu gelişme orta sınıfın giderek güçlenmesine yol açmıştır. Marksizmin öngördüğü sınıf toplumu tipi ancak geçici bir süre için varlık göstermiş ve modern sanayi toplumunun tipik yapısı biçimini almamıştır. El sanatkarlarından ve küçük tüccarlardan oluşan orta sınıf varlığını sürdürmüştür. Kapitalist ekonomide işletmelerin genişlemesi, üretimin rasyonalizasyonu idari ve teknik personel ihtiyacını arttırmış, buna ek olarak ulaşım, banka, sigorta kurumlarının gelişmesi bu kurumlarda çalışan kişilerin oluşturdukları yeni bir orta sınıfın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlara kamu idarelerinde çalışan görevliler de eklenmiştir. Bu şekilde varlığını sürdüren orta sınıf kendini hiçbir şekilde proletarya sınıfına dahil hissetmemiştir. Doğrudan doğruya işçi sınıfı da kendi içinde bir birlik olmaktan uzaklaşmıştır. Çünkü modern sanayi her geçen gün biraz daha artan bir oranda işçilerden uzmanlaşma ve mesleki eğitim istemektedir. Bunun sonucu olarak uzmanlaşmış ve mesleki eğitim görmüş işçi, toplum hayatında ve ekonomide idare mekanizması içinde yer alan memurlardan daha üstün bir mevki işgal eder duruma gelmiştir. Böylece modern sanayi toplumlarında halkın çoğunluğunu orta sınıfın oluşturduğu görülmüştür. Marksizmin sınıf anlayışı bu tarihsel gelişmeye yabancı kalmıştır. 1870'lerin sınıf durumunu aksettirmiştir. Marksist sınıf anlayışına dayanan devlet ve hukuk anlayışı da bu bakımdan gerçekleri aksettirememiştir. Devletin üretim araçlarının mülkiyetine sahip sömüren sınıfın elinde bir baskı, zorlama aracı olduğu, azınlıkta olan bu sınıfın halkın çoğunluğunu oluşturan emekçi sınıfını sömürebilmesi için yalnızca ekonomik araçların yetmediği için bir siyasal baskı, zorlama aracına ihtiyacı olduğu ve hukukun da hakim sınıfın iradesinden başka bir şey olmadığı görüşünün de gerçeklere uymadığı görülür. İşçi hareketinin tarihsel evrimi bu görüşün gerçekleşmediğini ortaya koymuştur. İşçi sınıfı siyasal yollardan yararlanarak durumunu düzeltebilmiştir. Bu siyasal yollar kapitalistlerle işçiler arasında karşılıklı ilişkilerin giderek düzelmesinde başlıca etken olmuştur. Marksizme göre siyasal demokrasinin ekonomik demokrasi olmadan bir anlamı yoktur. Siyasal demokrasinin taşıdığı anlam, tüm yurttaşların eşit oy hakkına sahip olmaları ve kamu işlerinin yurttaşların çoğunluğunun oyları ile kararlaştırılmasıdır. Bu da sayı bakımından az olan sömürenlerin ekonomik üstünlüğüne karşılık, sayı bakımından çok olan sömürülenlerin siyasal üstünlüklerini ortaya koymalarını sağlamıştır. Burjuva devlet mekanizmasının çalışan kitlelerin siyasal hayatta etkili olmalarını önleyecek biçimde düzenlendiği yolundaki görüşte geçerli değildir. Çünkü bazı kapitalist ülkelerde komünist partilerin parlamenter yollarla iktidara gelebileceklerini gösteren gelişmeler vardır. Yalnızca varlıklı sınıfın toplantı, basın özgürlüklerinden yararlandığını, çalışan sınıfın baskı, kağıt vesaire masrafları karşılayamayacağından bu özgürlüklerin onlar için anlamsız olduğu şeklindeki iddiada pek geçerli değildir. Bazı ülkelerde en pahalı oyların komünistlerin oylarının olduğu görülmüştür. Sınıf mücadelesi kavramı Marksizm'e göre bilindiği gibi bir sınıfın diğer sınıfa karşı giriştiği bir ölüm kalım savaşıdır. İşçi sınıfının amacı bir sınıf olarak işçi sınıfını ortadan kaldırmaktır. Ancak sınıf mücadelesi kavramı iş hayatının iki iş ortağı arasındaki tartışma ortamı şeklinde de değerlendirilebilir. Bu tartışmada her iki taraf da diğerinin varlığını ret ve inkar etmez fakat haklarının karşı tarafça tanınmasını ve saygı gösterilmesini sağlamaya çalışır. Her iki taraf da birbirlerine ihtiyaçları olduğunu ve işletmeyi mümkün olan en iyi biçimde geliştirmek gibi ortak temel çıkarları bulunduğunu da bilirler. Ekonomik baskı araçları, grev gibi, kullanılarak yapılacak bir ekonomik mücadele, ihtilaflı sorunların çözümünde adil bir çözüme ulaşmak ve adil bir sosyal düzen kurabilmek için gereklidir. Bu iki mücadele tipi arasındaki ayrılık amaçtadır. Marksizm sınıf mücadelesi görüşünde proletaryanın gün geçtikçe daha da yoksullaşması teorisine geniş yer verir. Kapitalizmin çöküşü işçi sınıfının her gün biraz daha yoksullaşması sonucu gerçekleşecektir. Oysa bu yoksullaşma düşüncesi işçi sınıfının kaydettiği gelişmelere uygun düşmemektedir. İleri derecede sanayileşmiş ülkelerde işçi sınıfı yoksulluk içinde yüzmemektedir ve yaşayış biçimi küçük burjuvazinin hayat düzeyine ulaşmıştır. Marksizm'de bir kısım ön değerlendirmelerin uygulamada gerçekleşmemiş olmasının yanı sıra Marksizmin kurmayı amaçladığı düzeninde iyi sonuçlar veremeyeceği de görülecektir. Marksizm'de işçi sınıfının girişeceği siyasal mücadele parlamenter demokrasiye son verilmesi ve tek parti sisteminin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Tek parti sisteminin ise işçi sınıfının çıkarlarına ne derece uygun olduğu tartışılabilir. Komünist Partisi tek parti halini aldıktan sonra işçi sınıfı ile parti ilişkisi zorunlu olarak değişecektir. Siyasal hayatta birçok parti bulunduğu zaman işçi için gerçekten bir seçim yapma olanağı vardır. Çalışan insan için işçi partisinden başka bir partiyi seçme olanağının bulunması da onun partisini denetlemesine olanak sağlar. Önemli olan bir parti seçimini yaparken o partinin yapabileceği her şeyi şahsen tasvip etmiş olmasıdır. Komünist Partisi tek parti haline geldikten sonra durum değişir. İşçi partiye oyunu vermeyerek partiye baskı yapma olanağını kaybeder. Partide programını yaparken seçmenlerini dikkate almadan dilediği gibi hareket eder. Öte yandan parti üyesi olmayan bir işçinin partisinin aldığı ve kendisine uygulanan kararlara katılmak olanağı yoktur. İşçi için son derece önemli olan ücretlerin tayini, iş süresinin tespiti, yatırım oranı, sanayileşme hızı gibi tüm çalışanları ilgilendiren sorunlar parti yöneticilerince karara bağlanır. Her ne kadar partinin kararlarının halkın çıkarı için alındığı söylenirse de bu kararları işçiler değil fakat parti yöneticileri alır. İşçi sınıfı partinin vesayeti altındadır. İşçilerin çıkarlarının ne olduğunu ve ne olmadığını parti tayin eder. Partinin izlediği amaçlar işçi sınıfının gerçek çıkar olarak kabul edilir. Böyle bir düzenin demokratik olduğu ise çok kuşkuludur. Marksist terminoloji kullanılmak gerekirse bu düzende biçimsel bir demokrasi olmaktan öteye geçmez. Bazı aşamalardan geçerek kurulması öngörülen sosyalizm temelde proletarya diktatörlüğüne dayanır yani proletaryanın en bilinçli ve en dinamik kişilerinin oluşturdukları bir diktatörlük düzenine dayanır. Sosyalist düzen ve bu diktatörlük rejiminin yöneticilerinin ya da yöneticisinin eline, toplumdaki bütün insanların her türlü davranış ve düşüncelerine hükmetme olanağını sağlayan bütün araçları vermektedir. Bu araçların, yani tüm eğitim ve propaganda araçlarının, tek parti sisteminin doğurduğu baskı ve şiddet ile amaca uygun biçimde kullanılması sonunda kişiler, yöneticilerin istedikleri biçimde düşünecekler ve davranışları da yöneticilerin isteklerine uygun yönde olacak ve böylece kamuoyu da kazanılmış sayılacaktır. Ancak bu yollardan oluşturulacak bir kamuoyunun büyük bir değer ve anlam taşımadığı açıktır. Kaldı ki kamuoyunun ekonomik yönden güçlü bir azınlığın hizmetindeki basın tarafından oluşturulması ile, ki Marksist düşünceye göre kapitalist düzen de böyledir, kamuoyunun tüm güçleri elinde toplayan devlet tarafından oluşturulması arasında önemli bir fark yoktur ve daha özgür bir düzenin varlığını kanıtlamaz. Totaliter bir diktatörlüğün tüm koşullarının uygulandığı bir düzende, özgürlüğün anlamı değiştiği gerekçesine dayanarak insanların özgür olduklarını inanmak biraz zordur. Kapitalist ekonomi düzeninin ortadan kaldırılmasıyla insanın insan tarafından sömürüsüne son verildiği söylenemeyecektir. Marksist sistemin uygulaması da bunu kanıtlamıştır. Gerçekten dünyanın en demokratik rejimi olma iddiasında bulunan ve her şeyi toplumun iradesine tabi kılan anayasal düzene rağmen, Marksist sistemin uygulandığı ülkelerde demokrasi bir parti ve parti için dileri gelen bir azınlığın elindedir. Tek parti için ufak bir grup, meclisleri, seçimleri, tüm devlet mekanizmasını ya zor kullanarak ya da tek yönlü bir propaganda sistemiyle kendine tabi kılmaktadır. Tek parti siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın bütün kumanda merkezlerini elinde tutar. Tek parti düzeni, tek liste, muhalefetsiz kazanılan seçimler, parti yöneticilerinin söz ve işlemlerinin tartışmasız benimsendiği bir sistem ise demokrasiden uzak bir düzendir. Demokrasi yönetilenlerin gerçek, samimi, bilinçli iradelerine, rızalarına dayanan bir düzendir. Demokrasi bireylerin önceden ayarlanıp kurulmuş birer robot gibi hareket etmelerini değil, fakat gerçekten özgür kişiler olarak düşünmelerini ve davranmalarını öngörür. İşçi sınıfının mücadelesinin temel amacı, üretim araçları üzerinde özel mülkiyete son vermektir. Üretim araçlarının halkın eline geçmesiyle çalışanların yaratacakları değerlere başkaları tarafından el konması olayına son verileceği sanılmıştır. Gerçekten de ilk bakışta böyle olması gerekir. Toplumda kapitalistler ortadan kalkacağından çalışanların ürettikleri değerlere el koyma olayı sona erecek ve üretim araçları topluma aktarılmış olacağından artı değerden çalışanlar yararlanacaktır. Ancak gerçeğin bu denli yalın olmadığı görülmüştür. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ortadan kaldırılması, üretim araçlarının ortadan kalkması demek değildir. Ve bu üretim araçlarının yine bazı kimseler tarafından idare edilmesi gerekir. Bunun gibi üretim ve tüketimin düzenlenmesi, çalışma saatlerinin belirlenmesi, fiyatların tespit edilmesi de zorunludur. Bu işleri yapmak da yönetici sınıfının işi olacaktır. Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olması hukuken engellenmiş olmasına rağmen her türlü sınıf sistemine son verilmiş olmayacaktır. Mülkiyet hakkının sahibine sağladığı hukuki olanaklara benzer olanaklar, kapitalist sınıf ortadan kalktıktan sonra yöneticilere ya da teknisyenlere sağlandığı takdirde düzende bir değişiklik olmayacak ve sosyalizmde de başkasının emeğinin ürünlerine el koyma olanağı olacaktır. İşçi bu defa kapitalist için değil, fakat parti yöneticileri için, bakan için, teknisyenler için, bürokrat için çalışacaktır. Topluma mal edilen üretim araçlarının özel mülkiyete konu olamayacağı için sınıfların da bulunamayacağını söylemek, hukuki kategorilere gerektiğinden fazla önem vermek ve sosyal gerçeği gerektirdiği gibi değerlendirmemek olur. Buna karşılık sosyalist düzenin en önemli özelliğinin kişilerde sınıf duygusunun bulunmaması olacağı ileri sürülmüştür. Ancak böyle bir duygunun bulunmadığını kanıtlamak güç olduğu gibi, böyle bir duygunun özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ile kendiliğinden ortadan kalkacağını söylemek de zordur. Tek parti yöneticilerinin ellerinde yalnızca ekonomik güç değil, fakat insanların düşünce ve davranışlarını hükmeden bütün araçlar, olanaklar bulunmaktadır. Toplumdaki tüm faaliyetler, iç ve dış siyaset, ekonomi, idare, ordu, eğitim hepsi partiye, partinin ileri gelen bir azınlığının iradesine tabidir. Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi sosyalist siyaset sisteminin doğmasına yol açmıştır. Bu yeni sistemde çalışanların hakları kısıtlanmış, yeni bir hakim sınıf ortaya çıkmıştır ve uygulanan baskı rejimi kapitalist unsurları sindirmekten çok, yeni hakim sınıf ile işçiler arasındaki sosyal siyaset alanındaki çelişkilerin açığa çıkmasını önlemek amacını gütmüştür. Bu durumda eğer sosyal sınıflar gerçekten ortadan kaldırılamıyorsa, sosyalizmden komünizm aşamasına geçmek gerçekleşemeyecektir. Toplumda üretim dağılımında fazla pay alan ayrıcalıklı sınıf ya da sınıflar, kendi varlıklarını ve ayrıcalıklarını koruyacak olanaklar arayacaklardır. Bilindiği gibi Marksizm'de son amaç, devletsiz bir toplum içinde gerçekleşebilecek gerçek özgürlük çağının koşullarını hazırlamaktır. Ön koşullar gerçekleşmeyeceğinden gerçek özgürlük çağına da ulaşılamayacaktır. 3. Bölüm: Faşist Devlet Sistemi 1. Faşist devletin sosyal yapısı, eşitlik, özgürlük ve adalet anlayışı. 1. Faşist devletin sosyal yapısı. A. Faşist devlette birey ve toplum anlayışı. Faşist devlet, iki dünya savaşı arasında İtalya'da uygulama alanı bulan bir sistemdir. Kurucusu Mussolini tarafından korporatif devlet olarak nitelendirilmiştir. Otoriter, totaliter faşist devlet daha sonra İtalya'dan esinlenen İspanya'da, Portekiz'de ve Latin Amerika ülkelerinde de kısmen uygulama alanı bulmuştur. Dipnot, faşizmin İtalya'da ortaya çıkışı ve kurucusu ile ilgili bilgi için bakınız göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul 1995. Korporatif devletin teorik yapısı, uygulaması, tarihsel köken konusunda geniş bilgi için bakınız göze. A. Korporatif devlet 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'da korporatif devlet teorileri ve korporatif devlet sistemleri, İstanbul 1968. Faşist devlet sosyal bakımından ele alındığında toplumun korporatif bir yapıya sahip olduğu ve devletin doğrudan doğruya bireylere değil fakat sosyal kuruluşlara dayandığı bir devlet olarak görülür. Bu bakımdan faşist devlet korporatif devlet olarak tanımlanır. Faşist devlette birey ve toplum anlayışının dayandığı ilkeleri şöyle açıklayabiliriz. Bir defa faşist devlette toplumun ortaya çıkışı ve bireyin bu konuda oynadığı rol sosyolojik ve tarihsel gerçeklere dayanarak açıklanmak istenir. Buna göre liberal devlet anlayışında olduğu gibi bireyi bir an için dahi olsa toplumun dışında ve toplumdan ayrı olarak düşünmek olanaksızdır. Toplum, insanların yaratılışlarında var olan sosyal eğilimin, sosyal içgüdünün doğal sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkan sosyolojik ve tarihsel bir olgudur. İnsanlar bu sosyal eğilimin, sosyal içgüdünün doğal sonucu olarak zamanla gelişen, daha mükemmel biçimde örgütlenen topluluklar içinde yaşarlar. Bu noktadan hareket edilerek faşist ya da başka bir deyimle korporatif devlette bireyin toplumun kuruluşundan önce ve toplumun dışında değer varlığa sahip olduğu ve bireylerin serbest irade ve istekleriyle toplumu meydana getirdikleri kabul edilmez. Böylece faşist devlette liberal bireyci devlet düşüncesinin toplumun meydana gelişini açıklamak için dayandığı doğal yaşama dönemi varsayımı ve bireyin birey iradesinin toplumun ortaya çıkışında oynadığı ileri sürülen önemli rol ve yine bireyin birey iradesinin toplumun kaynağı olduğu düşüncesi, yani sosyal sözleşme varsayımı reddedilir. 1922 yılında faşist hareket iktidarı ele geçirdikten sonra İtalya'da kurulan korporatif devlette bu düşünce ele alınarak toplumun bireylerin iradelerinin eseri olmadığı, toplumun yalnızca bireylerden meydana gelmediği, amacının da bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek olmadığı belirtilmiş, bu düşüncenin tarihsel gerçeklere uygun bulunmadığı ileri sürülmüştür. Faşist devlete göre bireye varlık ve değer kazandıran, onun vicdan ve düşüncelerine biçim ve yön veren, ahlaki ve bilimsel değerler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayan toplumdur. Bireyin hak ve ödevlerinin kaynağı da yine toplumdur. Kısaca bu devlet sisteminde toplumun bireylerin iradelerinin eseri olarak ortaya çıkmadığı, tam tersine insanların sosyal eğilimlerinin doğal sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkan toplumun bireylere varlık ve değer kazandırdığı kabul edilmiştir. İkinci olarak faşist devlette toplum gelişigüzel yan yana yaşayan insanların oluşturdukları bir yığında değildir. Yani toplum aralarında ilişki bulunmayan insanlardan meydana gelmiş bir yığın, bir kitle değildir. Toplum doğal, biyolojik, duygusal, dini, coğrafi, mesleki ve diğer yakınlıkların ve çıkarların yarattığı bağlarla birbirlerine bağlanmış insanların oluşturdukları çeşitli sosyal kuruluşlardan, birliklerden, korpslardan kurulmuştur. İnsan, sosyal kuruluşların ilki ve en eskisi olan aile kuruluşu içinde dünyaya gelir. Yaşamak için çalışmak ve emeğinin ürünlerini değerlendirmek zorundadır. Bunun içinde kişi, meslek, iş ve çıkar ortaklığı esası üzerine kurulmuş çeşitli kuruluşlara katılır. Bunun gibi insanlar daha geniş ve daha yaygın olarak çıkarlarını sağlamak, çeşitli maddi ve manevi ihtiyaç ve çıkarlarına cevap vermek üzere daha geniş ve çeşitli amaçlar izleyen sosyal kuruluşlar içinde yer alır. bireyin maddi ve manevi varlığını dilediği gibi geliştirebilmesi ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi ancak bu kuruluşlar içinde ve diğer bireylerin yardımıyla olur. Bu tür düşüncenin sonucu olarak faşist devlette kişinin toplum içindeki yerini üyesi bulunduğu bu çeşitli sosyal kuruluşlar aracılığıyla elde edebileceği kabul edilmiştir. Böylece bu devlet sisteminde liberal devlet sistemindeki görüşün tamamen tersine toplumun temeli olarak birey değil fakat sosyal kuruluşlar ele alınmış toplumun bu sosyal kuruluşların sentezi olduğu görüşü benimsenmiştir. İtalyan faşist devletindeki bu görüşe paralel olarak 1926 askeri devriminden sonra korporatif bir devlet kurma yoluna gidilen Portekiz'de ve 1933'ten sonra İspanya'da kurulan faşist sistemde de aynı ilkeler görülür. Burada faşist ya da korporatif devlette sosyal kuruluş kavramına verilen anlamı kısaca belirtmek gerekir. Gerçekten bireylerin oluşturdukları her topluluğa sosyal kuruluş niteliğini tanıma olanağı yoktur. Örneğin bir haydut çetesi ya da aynı ırktan geldiklerine inanan kişilerin meydana getirdikleri birliklere ya da aynı sosyal sınıfa bağlı olduklarını düşünen kişilerin oluşturdukları topluluklara sosyal kuruluş niteliği tanınamaz. Bu durumda bir sosyal kuruluşun varlığı için gerekli koşulların hangileri olduğunu belirtmek gerekir. Bir sosyal kuruluşun meydana gelebilmesi için kişilerin toplum çıkarına, toplum düzenine aykırı olmayan ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olmaları, bu amaca ulaşmak üzere örgütlenmeleri ve bu amaca hizmet edecek organlar meydana getirmeleri gerekir. Üçüncü olarak faşist devlette organik teoriye yer verilmiştir. Bu devlet sisteminde toplumun temeli ve kaynağı olarak bireyler değil fakat çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve çeşitli çıkarları korumak üzere bireyler tarafından meydana getirilen sosyal kuruluşlar ele alınmıştır. İşte bu düşünce korporatif bazı düşünürler ilk çağdan bu yana zaman zaman bazı düşünürler tarafından savunulan organik teorinin benimsendiğini göstermektedir. Organik teoriye göre toplum tıpkı insan vücuduna benzer. İnsan vücudunda organların rolü, niteliği, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler neyse, sosyal kuruluşlarında toplum hayatındaki rolü, niteliği, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler de odur. Bireyler ise bu organlar içinde birer selül, organik birer hücre niteliğindedirler. Esasen korporatif terimin kökü de korps yani vücut teriminden gelir. Buna göre toplum bir vücut, bir bütün, bir birimdir. Sosyal kuruluşlar bu biyolojik bütünün çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren organlardır. Bireyler de bu organlar içinde bu bütüne, bu birime incorporated olmuş yani bu bütün içinde erimiş, bu bütünle kaynaşmış atomlardır, selüllerdir, organik hücrelerdir. Böylece faşist devlette toplum sosyolojik, tarihsel bir gerçek, organik, biyolojik bir bütün olarak kabul edilmiştir. Şimdi toplumun biyolojik bir bütün olduğu görüşünden doğan sonuçları açıklayalım. Toplum organik bir birim, biyolojik bir bütün olduğuna göre her toplumun kendine özgü bir hayatı olduğunu kabul etmek gerekir. Buna göre toplum canlı bir organizmanın geçtiği dönemlerden aynen geçer, doğar, gelişir ve sonra yıpranarak ölür. Toplumun hayatı o toplum içinde yer alan bireylerin ve sosyal kuruluşların hayat süresiyle kıyaslanamayacak kadar uzundur. Bireyler ve çeşitli sosyal kuruluşlar toplum hayatında gelip geçici unsurlardır.